İşlem Yönergesi Sicil Yoklama Servisi. Ayrım 4. Sayfa 8. Çeklerde aranacak hususlar. 1. Banka tarafından basılan veya bastırılan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca belirlenen baskı şekline uygun çek yaprağını. 2. Çek kelimesini ve eğer senet Türkçeden başka bir dille yazılmış ise o dilde çek karşılığı olan kelimeyi. 3. Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havaleyi. 4. Ödeyecek kimsenin muhatabın ad ve soyadını. 5. Ödeme yerini. 6. Kişide gününü ve yerini. 7. Çekik çeken kimsenin keşidecinin imzasını ihtiva eder. Karşılıksız çek çıkması halinde BD alıntısının vergi dairesine iade edilmesi, 7 iş günü içinde çek bedelini %10 karşılıksız çek tazminatı ile ve gecikme zammının ödemesi gerektiğini mükellefe bildirilir. Not: posta havalesiyle yapılan ödemelerle ilgili işlemler, ihbarnamelerin posta idaresinden alındığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde sonuçlandırılır. Ödeme yeri: özel kanunlarında ödeme yeri gösterilmemiş amme alacakları, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer tahsil dairesine ödenir. Ödeme yeri gösterilmiş olsun veya olmasın, belediye hudutları dışındaki tahsil dairelerine de ödeme yapılabilir. Ancak bu ödemeler tahsildara yapılamaz. Kasa kefalet kanunu gereğince vergi dairesi müdürü tarafından en az 15 günde bir denetlenir. Muhasebe kayıt servisi. Muhasebe kayıtları. Vergi dairesi işlemlerinin yevmiye ve gelir hesapları yardımcı defterleri ile diğer yardımcı defterlerde gösterilmesidir. Muhasebe kayıtları saymanlık işlem fişi ve tahakkuk müzekkeresi ve verilen emri üzerinde gösterilir. Not: İadelerin nakden yapılması sırasında damga vergisi kesintisi yapılır. Mahsupta kesinti yapılmaz. Emanet alınan paralardan sayım sonucunda kasada fazla çıkan ve emanete alındığı tarihten itibaren 1 yıl, vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunmayan ve geliş nedeni tespit edilmeyen paraların emanete alındığı tarihi izleyen yıldan itibaren 5 yıl içinde iade edilemeyen tutarlar bütçeye irade kaydedilir. İcra servisi. İcra memurları kovuşturma bölgelerinde, tahsildarlar ise hem kovuşturma hem de tahsil bölgelerinde görev yaparlar. Tahsildar ve icra memurlarının yeri 6 ayda bir değiştirilir. Menkul malların hacsi. Borçlu borcunu tamamen ödeyeceğini beyan ederse ve kısa bir süre verilmesini talep ederse haciz yapılır ve 3 gün içerisinde vergi dairesine başvurulması gerektiği belirtilir. Borçlu çok zor durumda olduğunu belirtirse, erteleme ve tasdiklendirme talebinde bulunursa haciz yapılır ve 3 gün içinde çok zor durumda olduğunu belgelendirmesi istenir. Haciz edilen malların değeri tahsildar veya icra memuru tarafından saptanır. Köylerde ve köy kanunu uygulanan beldelerde menkul mal hacizinin köy ihtiyar kurullarınca yapılanmasını sağlamak üzere haciz vakaları köy ihtiyar kuruluna verilir. Mahallenin en büyük mal memurundan izin almak koşulu ile bu yerlerde gerek görülen hallerde bakanlıkça saptanıp ilan edilen vergiler için muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri hazır bulundurularak tahsildar tarafından menkul mal hacizi yapılır. Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılmaz. Tatilde gece çalışan yerler ve mal kaçırma olasılığı hariç. Not: tahsildar ve icra memuru çekte tahsilat yapamaz. Tahsildarlar tarafından tahsil olunan paralar en geç tahsil edildikleri ayın son iş günü akşamına kadar teslim edilir. Not: haciz sırasında borcunu tamamen ödeyeceğini ve bu nedenle kısa bir süre verilme istemini haciz tutanağına kayıt ettiren ve tutanakla kayıtlı sürede vergi dairesine başvuran borçlulara istemleri uygun görüldüğünde haciz edilen malların satışının geciktirilmesi için vergi dairesi müdürü tarafından görüşme ve işlem kağıdıyla belirlenerek 20 günü aşmamak üzere süre verilebilir. Not: vezne kapandıktan sonra yapılan tahsilat günlük çalışma raporuna dahil edilmez. Tahsildar ve icra memurlarının çalışmaları vergi dairesi müdürü tarafından kefalet kanunu gereğince 2 ayda bir kontrol edilir. Gecikme zammını durduran haller. 1. Amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, 2. İflas halinde ifrasın açıldığı. 3. Aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar gecikme zammı uygulanır. Satış servisi. Menkul malların satış işlemlerini yapmak üzere bir satış ekibi kurulur. Satış ekibi, servis şefinin başkanlığında tahsildar veya icra memuru, vergi memuru ve depo sorumlusundan oluşur. Depo sorumlusu memurun görev süresi 2 yılı geçemez. Hazzedilen menkul malların haczin yapıldığı tarihin 3. gününden itibaren 3 ay içinde satışa çıkarılması gerekir. Satılan mal bedeli alınmadan teslim edilmez. Satış bedelinin ödenmesi için ihale gününü izleyen günden itibaren alıcıya 3 günlük süre verilebilir. Not: tellal hazır bulunsun bulunmasın, satış bedeli üzerinden belediye gelirleri kanunu gereğince ödenmesi gereken tellallık resmi saptanır. Not: gayrimenkulün satış şartnamesinde gösterilen gereken artırmaya esas olarak raiç değeri satış komisyonu tarafından belirlenir. Sorular: İdari Yargılama Usulü Kanunu. Soru 1. Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü hangi kanunda gösterilen usullere tabidir? A. Vergi Usul Kanunu. B. İdari Yargılama Usulü Kanunu. C. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun. D. Gelir Vergisi Kanunu. E. Medeni Kanun. Soru 2. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinde hangi yargılama usulü uygulanır ve inceleme evrak üzerinde yapılır? A. Sözlü. B. Yazılı. C. Hem sözlü hem yazılı. D. Vicahi. E. Hepsi. Soru 3. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre idari davalar hangi mahkeme başkanlarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır? 1. Danıştay. 2. İdare Mahkemesi. 3. Vergi Mahkemesi. A. Sadece 3. B. 1 ve 2. C. 3 ve 1. D. 2 ve 3. E. Hepsi. Soru 4. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre vergi davalarına ait dilekçelerde aşağıdakilerden hangilerinin gösterilmesi gerekir? A. Uyuşmazlık konusu miktar. B. Davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı. C. Tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası. D. Varsa mükellef hesap numarası. E. Hepsi. Soru 5. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre vergi davası ile ilgili dilekçe hangi mahkeme başkanlığına verilir? A. Danıştay. B. Bölge İdare Mahkemesi. C. Vergi Mahkemesi. D. Asliye Hukuk Hakimliği. E. Türk Konsoloslukları. Soru 6. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yerlerde vergi davası ile ilgili dilekçe hangi mahkeme başkanlığına verilir? A. Danıştay. B. Bölge İdare Mahkemesi. C. Vergi Mahkemesi. D. Asliye Hukuk Hakimliği. E. Türk Konsoloslukları. Soru 7. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre yabancı memleketlerde vergi davasıyla ilgili dilekçe kime verilir? A. Danıştay. B. Bölge İdare Mahkemesi. C. Vergi Mahkemesi. D. Asliye Hukuk Hakimliği. E. Türk Konsoloslukları. Soru 8. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde dava açma süresi Danıştay'da ve idare mahkemelerince kaç gündür? A. 60. B. 30. C. 45. D. 15. E. 90. Soruların cevapları: 1. B. 2. B. 3. E. 4. E. 5. C. 6. D. 7. E. 8. A. Soru 9. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde dava açma süresi vergi mahkemelerinde kaç gündür? A. 60. B. 30. C. 45. D. 15. E. 90. Doğru cevap B. 30. Soru 10. İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre idari uyuşmazlıklarda dava açma süresi ne zaman başlar ve kaç gündür? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. E. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Doğru cevap A şıkkı. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. Soru 11. İdari yargılama usulü kanununa göre tahakkuku tahsise bağlı olan vergilerde dava açma süresi ne zaman başlar ve kaç gündür? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. E. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Doğru cevap B şıkkı. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Soru 12. İdari yargılama usulü kanununa göre tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde dava açma süresi ne zaman başlar ve kaç gündür? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. E. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Doğru cevap C şıkkı. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Soru 13. İdari yargılama usulü kanununa göre tevkif yoluyla alınan vergilerde dava açma süresi ne zaman başlar ve kaç gündür? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. E. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Doğru cevap D şıkkı. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Soru 14. İdari yargılama usulü kanununa göre tescile bağlı vergilerde dava açma süresi ne zaman başlar ve kaç gündür? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 60 gündür. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. E. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Doğru cevap E şıkkı. Tescilin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar ve 30 gündür. Soru 15. İdari yargılama usulü kanununa göre idarenin dava açması gereken konularda dava açma süresi ne zaman başlar? A. Yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. B. Tahsilatın yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. C. Tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. D. İstihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihi izleyen günden başlar. E. İlgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar. Doğru cevap E şıkkı. İlgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği tarihi izleyen günden başlar. Soru 16. İdari yargılama usulü kanununa göre adresleri belli olmayanlara özel kanunundaki hükümlere göre ilan yoluyla bildirim yapılan hallerde özel kanununda aksine bir hüküm bulunmadıkça dava açma süresi son ilan tarihini izleyen günden itibaren kaç gün sonra işlemeye başlar? A. 60 B. 30 C. 45 D. 15 E. 90 Doğru cevap D. şıkkı 15 Soru 17. İdari yargılama usulü kanununa göre sürelerle ilgili genel esaslar açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Süreler tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar. B. Tatil günleri sürelere dahildir. C. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. D. Sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılır. E. Hiçbiri. Doğru cevap E şıkkı. Hiçbiri. Soru 18. İdari yargılama usulü kanununa göre tarh edilen vergi, resim ve harçlarla benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları toplamı kaç YTL'yi aşan vergi davalarında taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır? A. 100, B. 250, C. 500, D. 1000, E. 5750. Doğru cevap D şıkkı 1000. Soru 19. İdari yargılama usulü kanununa göre dava süreciyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin tahsil işlemlerini durdurur. B. Bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. C. İşlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. D. İşlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazı kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar tahsil işlemini durdurmaz. E. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenemez. Doğru cevap E şıkkı. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenemez. Soru 20. İdari yargılama usulü kanununa göre hukuk usulü muhakemeleri kanununa atıfta bulunan haller saklı kalmak üzere vergi uyuşmazlıklarının çözümünde hangi kanunun ilgili hükümleri uygulanır? A. Borçlar Kanunu, B. Türk Ticaret Kanunu, C. Vergi Usul Kanunu, D. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun, E. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Doğru cevap C şıkkı. Vergi Usul Kanunu. Soru 21. İdari yargılama usulü kanununa göre vergi uyuşmazlıklarında yetkili mahkeme hangi mahkemelerdir? A. Uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren, zam ve cezaları kesen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi. B. Gümrük kanununa göre alınması gereken vergilerle vergi usul kanunu gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine ilişkin işlemlerde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümleri tarh ve tahakkuk ettiren dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi. C. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi. D. Diğer uyuşmazlıklarda dava konusu işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi. E. Hepsi. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Soru 22. İdari yargılama usulü kanununa göre görevsizlik ve yetkisizlik hallerinde yapılacak işlemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İdare ve vergi mahkemeleri idari yargının görev alanına giren bir davada görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle davanın reddine karar verilirse dosyayı danıştaya veya görevli ve yetkili idare veya vergi mahkemesine gönderirler. B. Görevsizlik sebebiyle gönderilen dosyalarda Danıştay davayı görevi içinde görmezse dosyanın yetkili ve görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. C. Görevsizlik veya yetkisizlik sebebiyle dosyanın gönderildiği mahkeme kendisine görevsiz veya yetkisiz gördüğü takdirde söz konusu mahkeme ile ilk görevsizlik veya yetkisizlik kararını veren mahkeme aynı bölge idare mahkemesinin yargı çevresinde ise uyuşmazlık bölge idare mahkemesince aksi halde Danıştayca çözümlenir. D. Görev ve yetki uyuşmazlıklarında Danıştay ve Bölge İdare Mahkemesi'nce verilen kararlar ile mahkemelere bildirilir ve bu husus taraflara tebliğ olunur. E. Görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınır. Doğru cevap E şıkkı. Görevli ve yetkili kılınan mahkemeye yeniden dava açılması halinde harç alınır. Soru 23. İdari yargılama usulü kanununa göre idare ve vergi mahkemelerince tek hakimle verilen nihai kararlara karşı başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi kime itiraz edilebilir? A. Danıştay, B. Yargıtay, C. Bölge İdare Mahkemesi, C. Sayıştay, E. Anayasa Mahkemesi. Doğru cevap C şıkkı. Bölge İdare Mahkemesi. Soru 24. İdari yargılama usulü kanununa göre idare ve vergi mahkemelerinin verdikleri nihai kararlara karşı itiraz süresi tebliğ tarihini izleyen günden itibaren kaç gündür? A. 7 gün, B. 10 gün, C. 15 gün, D. 30 gün, E. 60 gün. Doğru cevap D şıkkı, 30 gün. Soru 25. İdari yargılama usulü kanununa göre bölge idare mahkemesinin kararlarına karşı kime itiraz edilebilir? A. Danıştay, B. Yargıtay, C. Bölge İdare Mahkemesi, D. Anayasa Mahkemesi, E. Karar kesindir, temyiz yoluna başvurulamaz. Doğru cevap A şıkkı, Danıştay. Soru 27. İdari yargılama usulü kanununa göre özel kanunlarında aynı süre gösterilmeyen hallerde Danıştay dava daireleriyle idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde Danıştay'da temyiz yoluna başvurabilir? A. 7 gün, B. 10 gün, C. 15 gün, D. 30 gün, E. 60 gün. Doğru cevap D şıkkı, 30 gün. Soru 28. İdari yargılama usulü kanununa göre idare ve vergi mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarına karşı nerede temyiz yoluna başvurulabilir? A. Danıştay, B. Yargıtay, C. Bölge İdare Mahkemesi, D. Anayasa Mahkemesi, E. Temyiz yoluna başvurulamaz. Doğru cevap E şıkkı. Temyiz yoluna başvurulamaz. Soru 29. İdari yargılama usulü kanununa göre temyiz incelemesi sonunda Danıştay hangi sebeplerden dolayı incelenen kararı bozar? 1. Görev ve yetki dışında bir işe bırakılmış olması. 2. Hukuka aykırı karar verilmesi. 3. Usul hükümlerine uyulmamış olunması. A. Sadece 1. B. Sadece 2. C. Sadece 3. D. 2 ve 3. E. Hepsi. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Soru 30. İdari yargılama usulü kanununa göre temyiz incelenmesi sonunda karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise Danıştay neye karar verir? A. İptaline. B. Onanmasına. C. Kararın düzeltilerek onanmasına. D. Bozulmasına. E. Yürütmenin durdurulmasına. Doğru cevap C şıkkı. Kararın düzeltilerek onanmasına. Soru 31. İdari yargılama usulü kanununa göre temyiz incelenmesi sonunda Danıştayca kararın bozulması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A. Dosya Danıştayca kararı veren mahkemeye gönderilir. B. Mahkeme dosyayı diğer öncelikli işlere nazaran daha öncelikli inceler ve varsa gerekli tahkik işlemlerini tamamlayarak yeniden karar verir. C. Mahkeme bozmaya uymayarak eski kararında ısrar edebilir. D. Israr kararının ilgili tarafından temyizi halinde dava konusuna göre Danıştay idari veya vergi dava daireleri kurulunca incelenir. E. Danıştay'ın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur, aksi halde onanır. Danıştay, idari ve vergi dava daireleri kurulları kararına uyulması zorunlu değildir. Doğru cevap E şıkkı. Danıştay'ın ilgili dava dairesinin kararı uygun görülürse mahkemenin kararı bozulur, aksi halde onanır. Danıştay, idari ve vergi dava daireleri kurulları kararlarına uyulması zorunlu değildir. Soru 32. İdari yargılama usulü kanununa göre bölge idare mahkemesi kararları ile idari ve vergi mahkemelerince ve Danıştayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelenmesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonuç ifade edenler hangi durumda kanun yararına temyiz olunabilir? 1. İlgili bakanlıkların gösterileceği lüzum üzerine. 2. Kendiliğinden başsavcı tarafından. 3. Vergi dairelerinden göstereceği lüzum üzerine. A. Sadece 1. B. Sadece 2. C. Sadece 3. D. 1 ve 2. E. Hepsi. Doğru cevap D şıkkı. 1 ve 2. Soru 33. İdari yargılama usulü kanununa göre kanun yararına temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar ne olur? A. Kanun yararına bozulur. B. Düzeltilir. C. Yenilenir. D. İptal edilir. E. Hiçbiri. Doğru cevap A şıkkı. Kanun yararına bozulur. Soru 34. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında aşağıdaki sebeplerden hangisi dolayısıyla yargılamanın yenilenmesini isteyebilir? A. Zorlayıcı sebepler dolayısıyla veya lehine karar verilen tarafın eyleminden doğan bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması. B. Karara esas olarak alınan belgenin sahteliğine hükmedilmiş veya sahte olduğu mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkındaki hüküm karardan evvel verilmiş olup da yargılamanın yenilenmesini isteyen kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması. C. Karara esas olarak alınan bir ilan hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması. D. Bilir kişinin kasıtla gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun mahkeme kararıyla belirlenmesi. E. Hepsi. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Soru 35. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinden verilen kararlar hakkında aşağıdaki sebeplerden hangisi dolayısıyla yargılamanın yenilenmesini isteyebilir? A. Lehine karar verilen tarafın kararı etkisi olan bir hile kullanmış olması. B. Vekil veya kanuni temsilcisi olmayan kimseler ile davanın görülüp karara bağlanmış bulunması. C. Çekilmeye mecbur olan başkan, üye veya hakimin katılmasıyla karar verilmiş olması. D. Hükmün insan hakları ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşmenin veya ekip protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. E. Hepsi. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Soru 36. İdari yargılama usulü kanununa göre yargılamanın yenilenmesi istekleri hangi mahkemece karara bağlanır? Soru 37. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay dava daireleri ve idari veya vergi dava daireleri kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idari mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında bir defaya mahsus olmak üzere kararın tebliğ tarihini izleyen kaç gün içinde taraflarca kararın düzeltilmesi istenebilir? A. 7 gün, B. 10 gün, C. 15 gün, D. 30 gün, E. 60 gün. Doğru cevap C şıkkı 15 gün. Soru 38. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay dava daireleri ve idari veya vergi dava daireleri kurullarının temyiz üzerine verdikleri kararlar ile bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdikleri kararlar hakkında aşağıdaki hallerden hangisince taraflarca kararın düzeltilmesi istenebilir? A. Kararın esasına etkisi olan iddia ve itirazların kararda karşılanmamış olması. B. Bir kararda birbirine aykırı hükümler bulunması. C. Kararın usul ve kanunu aykırı bulunması. D. Hükmün esasını etkileyen belgelerde hile ve sahtekarlığın ortaya çıkmış olması. E. Hepsi. Doğru cevap E şıkkı. Hepsi. Soru 39. İdari yargılama usulü kanununa göre kararın düzeltilmesi istekleri kim tarafından incelenir? A. Danıştay. B. Yargıtay. C. Esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince. D. Bölge idare mahkemesi. E. Anayasa mahkemesi. Doğru cevap C şıkkı. Esas kararı vermiş olan daire, kurul ve bölge idare mahkemesince. Soru 40. İdari yargılama usulü kanununa göre Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerine ait her türlü tebliğ işleri hangi kanun hükümlerine göre yapılır? A. Borçlar Kanunu, B. Türk Ticaret Kanunu, C. Tebligat Kanunu, D. Amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun, E. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu. Doğru cevap C şıkkı. Tebligat Kanunu. Soru 41. İdari yargılama usulü kanununa göre bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl hangi tarihler arasında çalışmaya ara verirler? A. Temmuz ayının 1'inden Ağustos ayının 21'ine kadar. B. Temmuz ayının 20'sinden Ağustos ayının 21'ine kadar. C. Temmuz ayının 1'inden Ağustos ayının 1'ine kadar. D. Temmuz ayının 1'inden Temmuz ayının 20'sine kadar. E. Temmuz ayının 20'sinden Ağustos ayının 1'ine kadar. Doğru cevap B şıkkı. Temmuz ayının 20'sinden Ağustos ayının 21'ine kadar. Soru 42. İdari yargılama usulü kanununa göre çalışmaya ara vermeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. 2. Ara verme süresi içinde bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine hakimler ve savcılar yüksek kurulunca her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek 5 hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. 3. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar. A. Sadece 1. B. Sadece 2. C. Sadece 3. D. 2 ve 3. E. Hepsi. Doğru cevap B şıkkı. Sadece 2. 4. ayrımın sonu. Sayfa 6.